Ayrım 43. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 370. Her gün yaşanan bu yıpratıcı sürece çoktan alışmış olan Zabala ve Royas Herrezo, ilk yazım nedeniyle uğradığım hayal kırıklığını teselli etmeyi başarınca, ondan daha iyi sayılmayacak ikinci ve üçüncülerini yazmaya cesaret ettim. O haber merkezinde 2 yıl kaldım. Günde 2 kez imzalı ya da imzasız makaleler yazıp da sansürü geçmeyi başardığım olmuştur. Neredeyse sansür memurunun yeğeniyle evleniyordum. Üstad Zabala'nın kalemi ve insana meydan okuyarak yaratıcılığını körükleyen sansürün sık boğaz etmesi olmasaydı, yaşamımın nasıl olacağını hala kendime sorarım. Sansür memuru huzursuzlukları, peşine düşüldüğü sanrıları nedeniyle bizden daha fazla kendini sakınarak yaşıyordu. Büyük yazarlardan alıntılar ona kuşkulu tuzaklar gibi görünüyorlardı ve genellikle öyleydilerdi. Hayaletler görürdü. İkinci sınıf bir Cervantes öğrencisiydi. Her yanda gizli hayali anlamlar olduğunu varsayardı. Her 15 dakikada bir tuvalete gittiği, pek keyfinin yerinde olmadığı bir gece onu son derece tedirgin ettiğimiz için deliye dönmek üzere olduğunu itiraf etti. Allah kahretsin diye bağırdı. Böyle sıçmaya devam edersem göt kalmayacak bende. Hükümetin ülkeyi kana boğan politik şiddet karşısındaki ciddi tutumunun bir göstergesi olarak polis de askerileşmişti. Ama Atlantik kıyısında daha ılımlıydı. Mayıs ayının başlarında polis, Cartagena'dan 100 kilometre kadar uzaktaki Carmen de Bolivar'ın caddelerinde gezen kutsal hafta tören alayını iyi ya da kötü hiçbir nedeni olmadan rahatsız etmişti. Nicolas dedemin küçük altın balıklarını icat ettiği ve Mama teyzemin yetiştiği bu kasabaya karşı duygusal bir zaafım vardı. Kasabanın yakınlarındaki San Jacinto köyünde doğmuş olan Üstad Zabala, şaşırtıcı bir kararlılıkla sansüre ve sonuçlarına aldırmadan bu haberi ele almamı istedi. İmzasız çıkan ilk yazımda hükümetten bu tacizin derinlemesine soruşturularak sorumlularının cezalandırılmasını istedim. Sonra da şöyle bir soruyla bitirdim. Carmen de Bolivar'da ne oluyor? Bu girişimimiz resmi bir horgörü ve sansürün açıktan savaş açmasıyla sonuçlanınca artan bir enerjiyle aynı sayfada aynı konuyu irdelemeye devam etmemiz hükümetin daha fazla rahatsız olmasına yol açtı. 3 gün sonra gazetenin sahibi Zabala'ya tüm haber ekibine konuyu danıştığını, aynı biçimde devam etmemiz gerektiği konusunda kendisi de dahil herkesin fikir birliğine vardığını söyledi. Böylece sorumuzu sormaya devam ettik. Bu arada hükümetin tepkisiyle ilgili tek bilgimiz bir haber sızıntısı sayesindeydi. Şevkimiz kırılana kadar aslı astarı olmayan bu kaçık konuyu işlememiz için bizi kendi halimize bırakmışlar. Bu pek de kolay görünmüyordu çünkü her gün gazete köşesinde sorduğumuz soru sokaklarda pek sevilen bir selamlaşma biçimine dönüşmüştü. Hey ahbap, Carmen de Bolivar'da neler oluyor? Hiçbir şeyden haberimizin olmadığı ve böyle bir şeyi hiç beklemediğimiz bir gece bir tabur asker, insan ve silah seslerinin birbirine karıştığı büyük bir yaygara eşliğinde San Juan de Dios sokağının iki ucunu tuttu. Askeri polis birliklerinin komutanı Jaime Polonia Puyo sert adımlarla El Universal'in binasından içeri girdi. Önemli olaylarda giydiği kirli beyaz üniforması vardı üzerinde. Gerçek deriden tozluklarını takmış, kılıcını sırma kordonla süslemişti. Apoletleri ve rütbeleri öylesine parlatılmıştı ki altındanmış gibi duruyordu. Şık ve kibar biri olarak kazandığı ünü yadsımıyordu kesinlikle. Ama daha sonra Kore Savaşı'nda Kolombiya bölüğünü yönetirken de göreceğimiz gibi savaşta da barışta da sert bir adamdı. Gazete sahibiyle kapalı kapılar ardında görüştüğü 2 saat süresince kimse yerinden kımıldamadı. İkisinin de kötü alışkanlığı olmadığı için sigara ve alkolün eşlik etmediği tam 22 tas sütsüz kahve içtiler. Odadan çıkınca hepimize teker teker veda eden general daha iri göründü gözüme. Benim yanımda biraz daha fazla oyalanarak tilki gözlerini gözlerimin içine dikip "Siz çok yol kat edeceksiniz," dedi. Yüreğim ağzıma gelerek belki de hakkımda her şeyi bildiğini, çok yol derken ölümü kastettiğini düşündüm. López Escarriaza, özel olarak yaptıkları görüşmede generalle konuşmalarının ana hatlarını Zabala'ya anlattıktan sonra adamın her gün hangi yazıyı, kimin yazdığını adı ve soyadıyla bildiğini söylemiş. Gazete sahibi kendine çok uyan bir el hareketiyle yazıların kendi emriyle yazıldığını ve gazetelerde de tıpkı kışlalardaki gibi emirlere uyulması gerektiğini açıklamış. Bunun üzerine general, kampanyamızı daha ılımlı bir hale sokmamızı öğütleyerek bir mağara adamının çıkıp da hükümeti adına adaleti yerine getirmeye yeltenmesinden çekindiğini söylemiş. Askerin ne demek istediğini Escarriaza da anlamıştı, bizler de. Gazete sahibini en çok şaşırtan, adamın sanki gazetenin içinde yaşarmışçasına orada olup biten her şeyi bilmesiydi. Sansür memuru annesinin kemikleri üzerine konuyla bir ilgisi olmadığına yemin etse de ispiyoncunun o olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. Generalin bu ziyaretinde yanıt vermediği tek şey her gün sorduğumuz soruydu. Bilge bir adam olarak ün kazanmış patronumuz bize söylenenlere inanmakla yetinmemizde fayda olduğunu çünkü gerçeğin çok daha kötü olabileceğini öğütledi. Sansüre karşı savaşa giriştiğimden beri ne üniversiteyle ilgim kalmıştı ne de öykülerle. Öğretmenlerin çoğunun yoklama almaması beni okula gitmemeye teşvik ediyordu. Sansüre karşı verdiğim savaşı bilen liberal öğretmenler sanki benden daha çok acı çekiyorlar. Sınavlarda bana yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. O günleri anlatmaya çalışıyorum ama fazla bir şey hatırlayamıyorum. Artık unutuşa bellekten daha çok inanmaya başladım. Gazeteden yaşayacak kadar para kazandığımı bildirdiğimden beri annemler daha rahat uyuyorlardı. Ama gerçek pek de öyle sayılmazdı. Çırak olarak aldığım maaş bana bir hafta bile dayanmıyordu. 3 ay sonra ödeyemeyeceğim bir borçla pansiyondan ayrılmak zorunda kaldım. Bu borcu pansiyon sahibesinin torununun 15. yaş günü için gazetenin toplum sayfasında yaptığım bir haberle kapattım. Ama kadın bunu bir kereliğine kabul etti. Sokağa çıkma yasağına karşın kentin en serin ve gözde yatakhanesi Paseo de Martires'ti. Şafağa kadar süren tertulyadan sonra orada oturup uyurdum. Gazetenin deposunda, kağıt rulolarının arasında ya da hamamı koluma kıstırıp karabasanlarıma ve uykumda konuşma alışkanlığıma katlandıkları sürece öbür iyi yürekli öğrencilerin yanında uyuduğum da olurdu. Şans ve rastlantı sayesinde ne bulursam onu yiyip, Tanrı nerede isterse orada uyuyarak nasıl yaşadım bilemiyorum. Sonunda Franco Munera'nın iyiliksever kabilesi bana sadaka fiyatına günde 2 öğün yemek vermeyi teklif etti. Bu kabilenin babası Bolivar Franco Parea ilkokulda tarih öğretmeniydi. Yazar ve sanatçılara düşkün, neşeli bir ailesi vardı. Bana onlara ödediğim paranın alabileceğinden çok daha fazlasını yediriyordu ki kafam çalışmaya devam etsin. Genellikle onlara verecek param da olmazdı. Bunun tesellisini yemek sonrası sohbetlerde bulurlardı. Hepimize ilham kaynağı olan bu değiş tokuşta payıma düşeni Don Jorge Manrique'nin babasının ölümü üzerine kaleme aldığı uzunlu kısalı dizelerle ve Garcia Lorca'nın Romancero Gitano'suyla öderdim. Kentin tarihi surlarının içindeki rahatsızlık veren sessizliğin uzağındaki Tesca'nın geniş sahillerinde yer alan açık hava kerhaneleri, plajlardaki turistik otellerden çok daha konukseverdiler. 5-6 öğrenci El Cisne'ye gidip dans alanındaki kör edici ışıkların altında final sınavlarına hazırlanırdık. Karayip zilleriyle davullarının cümbüşüne, rüzgarın bellerine kadar havalandırdığı geniş eteklerinin altına don giymeyerek dans eden kızların kışkırtmasına karşı bir teselliydi denizden gelen esintiyle guletlerin tan vakti duyulan homurtusu. Arada bir babasını özleyip şafak vakti içinde kalan pek az aşkla bizi birlikte yatmaya çağıran minik bir gece kuşunun çıktığı da olurdu. Adını da ölçülerini de pek iyi hatırladığım bir kız uyurken anlattığım öykülerle baştan çıkmaya razı olmuştu. Sayesinde hiç kopya çekmeden Roma hukukundan geçtim. Polisin parklarda uyumayı yasaklayıp da yaptığı pek çok baskından kurtuldum. Yalnızca yatakta değil ev işlerinde de birbirine faydalı evli bir çift gibiydik. Sabahları erken kalkarak biraz daha uyuması için ortalığı derler toparlar, ev işlerini görürdüm. O sırada gazetecilikten çok edebiyatın bir uzantısı gibi gördüğüm gazetedeki işime de alışmıştım. Bogota 1000 kilometre uzakta, deniz seviyesinden 2000 metre yüksekte, 9 Nisan'ın külleri ve iğrenç kokusundan başka bir şey hatırlamadığım bir karabasan olarak geçmişte kalmıştı. İçimde hala, özellikle de gece yarısı tertulyularında yanan bir sanat ve edebiyat ateşi vardı. Ama yazar olmak konusunda daha az hevesliydim. El Espectador'da yayınlanan 3 öykümden sonra başka öykü yazmamıştım. Ama Temmuz başlarında yerimi keşfeden Eduardo Zalamea, Üstad Zabala aracılığıyla 6 aylık suskunluğun ardından gazetesi için bir öykü göndermemi istedi. Bu isteği gönderen karşısında boynum kıldan ince olduğu için taslaklarımda kaybolan fikirlerimi gözden geçirerek Ölümün Öbür Kıyısı adlı öykümü yazdım. Hiçbir ön düşüncemin olmadığı ve her şeyi yazarken yarattığımı hatırlıyorum. 25 Temmuz 1948'de Ötekiler gibi Fin de Semena'da yayınlandı. Yaşamımın değiştiği bir sonraki yıla kadar öykü yazmadım. Yapmam gereken tek şey ise çok seyrek girdiğim hukuk derslerinden vazgeçmekti. Ama onları ailemin hayallerini ayakta tutmak için son çare olarak görüyordum. Zabala ve Royas Herezo'nun büyük bir heyecanla benimle tanıştıracakları yeni arkadaşları Gustavo Ibarra Merlano'nun kütüphanesinin çok yakında en iyi öğrencisi olacağım benim bile aklıma gelmezdi. Merlano, normal superiordan yeni aldığı derecesiyle Bogota'dan gelmiş, ayağının tozuyla El Universal'deki tertulyalara ve gün doğarken Paseo de Martires'te yapılan tartışmalara katılmıştı. Hector'un çene bazlığıyla Zabala'nın yaratıcı kuşkuculuğu arasında Gustavo doğaçlama ve dağınık düşüncelerimle uçarı yüreğimin gerçekten ihtiyacı olan sistematik bir katılık kazandırdı bana. Tüm bunları demir gibi bir karakter ve büyük bir yumuşaklıkla yaptı. Ertesi gün beni anne babasının Marbella sahilindeki evine davet etti. Denizin dev bir arka bahçe gibi göründüğü 12 metrelik duvarını yeni ve iyi düzenlenmiş bir kütüphanenin kapladığı bir evdi bu. Gustavo burada insanın pişmanlık duymadan yaşamak için okumak zorunda olduğunu düşündüğü kitapları barındırıyordu. Yunan, Latin ve İspanyol klasiklerine o kadar iyi davranmıştı ki kitaplar okunmamış gibi duruyorlardı. Ama sayfalardaki boşluklara kimisi Latince, bilgece notlar alınmıştı. Gustavo burada yazılı olanları arada bir canlı bir sesle söyler, söylerken saç diplerine dek kızararak yakıcı bir mizahla ağırlıklarından sıyrılmaya çalışırdı. Bir arkadaşım daha ben Gustavo'yu tanımadan bu adam bir rahip demişti. Kısa sürede buna inanmanın neden kolay olduğunu anladım. Onu tanıdıktan sonra ise onun bir rahip olduğundan kuşku duymak zordu. İlk konuşmamız şafağa kadar sürdü. Çeşitli ve uzun okumalar yaptığını öğrendim. Bunlar benim adını bile duymadığım çağdaş Katolik entelektüeller hakkındaki derin bilgisiyle desteklenmişti. Şiir hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilirdi. Özellikle de özgün metinlerinden okuduğu Latin ve Yunan klasiklerini. Ortak arkadaşlarımızı iyi değerlendirir, bana onları daha çok sevmemi sağlayacak yeni veriler kazandırırdı. Royas Herezo ve Üstad Zabala'nın sık sık sözünü ettikleri üç Barankilalı gazeteciyi Chepeta, Vargas ve Juan Mayor tanımamın gerekliliğinden de söz etti. Bu kadar aydın ve insancıl olmasının yanı sıra idmanlı, yapılı bir bedene sahipti. Tıpkı bir olimpiyat şampiyonu gibi yüzerdi. Lisedeyken bölük pörçük defalarca okuduğum Odisea dışında sıkıcı ve gereksiz bulduğum Yunan ve Latin klasiklerini hor görmemi tehlikeli bulur, benim için kaygılanırdı. Veda etmeden önce kütüphanesinden deri kaplı bir cilt alarak ciddiyetle bana uzattı. İyi bir yazar olabilirsin dedi ama Yunan klasiklerini iyi öğrenmezsen çok iyi bir yazar olamazsın. Sofokles'in eserleriydi kitap. O andan sonra Gustavo yaşamımdaki belirleyici varlıklardan biri oldu. Daha ilk okumamda Kral Oidipus kusursuz bir yapıt gibi göründü bana. Benim için tarihi bir geceydi. Hem Gustavo Ibera'yı hem de Sofokles'i aynı anda keşfetmiştim. Ve saatler sonra gizli sevgilimin El Cisne'deki odasında pek hoş olmayan bir ölümle ölebilirdim. Sanki dün olmuş gibi hatırlıyorum. Kızın bir yıldan fazla bir süredir öldüğünü sandığı eski sevgililerinden biri odanın kapısını vahşi küfürler savurarak tekmelemişti. Onu hemen tanıdım. Arakataka'daki ilkokul arkadaşlarımdan biriydi ve yatağını geri almaya gelmişti. O zamandan beri görüşmemiştik. Beni yatakta çıplak ve korku içinde görünce tanımazdan gelecek kadar da inceydi. O yıl çenebaz, özellikle de Hristiyan ahlakının yasakladığı evler hakkında susmak bilmeyen Ramiro ve Oscar de la Esprilelle ile tanıştım. Her ikisi de babalarının Cartagena'ya bir saat uzaklıktaki evinde yaşıyorlar. Yazar ve sanatçıların Americana dondurmacısındaki tertulyolarına hemen her gün katılıyorlardı. Ramiro, Bogota'daki hukuk fakültesinden mezundu. Arada bir makale yazdığı El Universal grubuna çok yakındı. Babaları sıkı bir avukat ve liberaldi. Tatlı kaçık, çenesi düşük bir anneleri vardı. İkisi de gençlerle sohbet etmek gibi hoş bir alışkanlığa sahipti. Turbaco'nun gür diş budak ağaçlarının altında bana Bin Gün Savaşı ile ilgili unutulmaz bilgiler kazandırdılar. Bu, dedem öldüğünden beri yitirdiğim bir edebi kaynaktı. Saygıdeğer şıklığından bileklerinin çapına varana kadar şimdi bile en inandırıcı bulduğum general Rafael Uribe Uribe imgesi Senorita Esprella'dan yadigardır. O günlerde nasıl olduğumuzun en iyi tanığı ressam Cecilia Porras'ın yaptığı yağlı boya tablodur. Sosyal çevresinin yapmacıklığına karşın erkeklerin vahşi partilerinde kendini evindeymiş gibi rahat hissederdi. Günde iki kez onunla ve dostlarımızla buluştuğumuz bir kahvenin masasında otururken yapılmış bir tabloydu. Ramiro ile yollarımız ayrılırken kimin resmin sahibi olduğu konusunda uzlaşmaz bir tartışma koptu. Cecilia kanvası ortadan ikiye keserek bilgece bir çözüm üretti ve herkese kendi yarısını verdi. Benimkisi yıllar sonra rulo halinde Caracas'taki bir apartman dairesinin dolabında kaldı. Hiçbir zamanda geri alamadım. Ülkenin geri kalanının tersine o yılın başında arkadaşımız Carlos Aleman son derece seçkin Mompox çevreleri tarafından Asamblea Departamental'ın temsilciliğine seçilene kadar resmi şiddet Cartagena'ya uğramamıştı. Aleman çiçeği burnunda bir avukat ve çok iyi huylu bir insandı ama şeytan ona kötü bir oyun oynadı. Açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında iki partinin yandaşları birbirlerine ateş açınca omzundan vuruldu. Aleman haklı olarak bizimkisi kadar işe yaramaz bir yasal gücün bir yaşamın feda edilmesine değmeyeceğini düşünmüş olacak ki hükümetten aldığı maaşı iyi dostlarıyla birlikte peşin peşin harcamaya karar verdi. Yeme içme düşkünü Oscar de la Esprella yazarlar için en iyi mekanın kerhaneler olduğu konusunda William Faulkner ile hemfikirdi. Sabahları ortam sakin olurmuş. Her gece cümbüş yaşanırmış ve polisle iyi geçinilirmiş. Temsilci Aleman bunu tartışılmaz bir doğru olarak kabul edip tam zamanlı misafirimiz haline geldi. O gecelerden birinde evin madamı Mary Reyes'in eski belalılarından biri, annesiyle yaşayan 5 yaşındaki oğlunu götürmek için elinde silah, tekme darbeleriyle evin kapısını yerle bir edince, Faulkner'ın fantezilerine inandığıma pişman oldum. Bir polis memuru olan yeni sevgili, evin şerefini ve mallarını korumak için üzerinde yalnızca donu, elinde beylik tabancasıyla yatak odasından fırlayınca, eski belalı yeniyi dans salonunda top ateşi gibi patlayan bir kurşun yağmuruna tuttu. Çavuş korku içinde odasına saklandı. Odamdan yarı giyinik fırladığımda koridordaki öbür geçici kiracıların odalarının kapısında durmuş, sol eliyle koridorun sonunda çişini yapan oğlunun başını okşayan, sağ elinde de dumanı tüten tabancayı tutan babayı izlediklerini gördüm. Evde yeterince taşaklı olmadığı için çavuş sevgilisine sövüp sayan Mary'nin küfürlerinden başka çıt çıkmıyordu. Yine aynı günlerde El Universal'deki haber merkezine Aniden dev gibi bir adam dalarak son derece teatral tavırlarla gömleğini çıkarıp ortalıkta dolaşmaya başladı. Sırtı ve kolları çimentodan yapılmış gibi görünen yara izleriyle kaplıydı. Bizde yarattığı şaşkınlıktan memnun kalarak bedeninin acınacak halini gök gürlemesini andıran bir sesle açıkladı. Aslan pençeleri. 43. ayrımın sonu. Sayfa 378.